Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 40. ayrım. Ağızlarında tütün çiğneyen sert sakallı iki gemi işçisinin arkasında bir bayan durmaktadır. Başını büyük bir heyecanla ileriye doğru uzatarak bu kaba saba adamlarının omuzlarının arasından belediye sarayının çıkış kapısını görmeye çalışıyor. İki eliyle sıkı sıkı tuttuğu uzun, kahverengi kürklü bir gece mantosu var sırtında. Yüzünün tamamı kalın ve kahverengi bir tülle örtülü. Ayağındaki lastik ayakkabılarıyla vıcık vıcık olmuş karın içinde hiç durmadan hareket ediyor. İşçilerden biri ötekine, "Bak göreceksin, senin kurs yine kazanamayacak," diyor. "Hadi sen de sersem, bunu bana anlatma. Onun adaylığı bile söz konusu edilmedi. Seçim Hagenstrom, Kistenmaker ve Buddenbrook arasında olacak." "Evet, sorun bu üç adaydan hangisinin kazanacağı. Ne düşünüyorum biliyor musun? Hagenstrom seçilir gibi geliyor bana." "Hadi sen de palavracı herif. Sen ve şeytan aynı ağızdan konuşursunuz zaten." Ardından ağzındaki tütünü hemen önüne, ayaklarının dibine tükürüyor. Zaten kalabalıktan dolayı daha ileriye tükürmesi de mümkün değil. İki eliyle pantolonunun kemerini yukarı göbeğine doğru çekerek konuşmaya devam ediyor. Hagenstrom yağ tulumu gibi bir adam. Öyle şişman ki nefes alıp verirken bile zorlanıyor. Kurt seçilemeyecekse o zaman ben de bu Buddenbrook'un tarafına geçerim. O çok yaman bir insan. "Böyle söylüyorsun ama Hagenstrom ondan çok daha zengin. Bunun hiç önemi yok, sorun bu değil." Buddenbrook çok şık giyinen bir insan. İpek kravatı, manşetli gömlekleri ve bakımlı bıyıklarıyla oldukça gösterişli biri. Onu yürürken hiç gördün mü? Kuş gibi sekiyor. "Saçmalama sersem, konu bu değil. Onun bir kız kardeşi var, iki kocasından da boşandı. Peki buna ne dersin?" Kürk mantolu bayan tir tir titriyor. "Evet, böyle bir şey var ama bunun nedenini bilemeyiz. Konsülün bu konuda yapabileceği bir şey yoktu belki de. Bu onun suçu değil." Yüzü tülle örtülü bayan ellerini mantosunun içinde ovuştururken "Öyle tabii," diye düşünüyor. "Öyle değil mi tanrım? Şükürler olsun." Buddenbrook'u destekleyen adam belediye başkanı Overdick, onun oğullarının vaftiz babası oldu. "Kuşkusuz bunun bir anlamı olmalı," diye ilave ediyor. "Öyle değil mi?" diye düşünüyor yüzü tülle örtülü bayan. "Evet, Tanrı'ya şükür onun vaftiz babası olması etkili oldu." Birden irkiliyor. Zira yeni bir söylenti daha ulaştı dışarıya. Söylenti ağızdan ağıza dolaşarak ta arkalara onun kulağına kadar geldi. Yapılan seçimden kesin bir sonuç elde edilmemiş, en az oy alan Edward Kistenmaker elenmiş. Hagenstrom ve Buddenbrook arasındaki yarış devam ediyormuş. Bilgiç bir vatandaş her iki adayın da aynı oyu alması durumunda 5 kişilik bir hakem kurulu seçilir ve bu kurul en çok oy alan adayı senatör seçer, diyor ciddi ciddi. Birden giriş kapısının hemen önünde bir ses yükseliyor. "Hain Seahas seçildi." Oysa Seahas ortalıkta sarhoş sarhoş dolaşan, el arabasıyla ekmek satan zavallı bir adamdı. Herkes gülüyor ve bu şaklabanı görmek için ayak parmaklarının üstünde yükselmeye çalışıyor. Yüzü tülle örtülü bayan da sinir krizine tutulmuş gibi gülerken bir an için omuzları sarsılıyor. Ama daha sonra şakanın sırası mı der gibi bir hareket yaparak kendini topluyor ve büyük bir merakla iki işçinin arasından boynunu uzatarak yeniden belediye sarayını gözlemeye devam ediyor. Ama aynı anda ellerini yana bırakıyor ve sıkı sıkıyı tuttuğu mantosunun önü açılıyor. Düşmüş omuzlarıyla bitkin ve perişan bir biçimde orada öylece durmaktadır. Hagenstrom, haber geldi ama nereden geldiği belli değil. Yerden mi geldi, gökten mi geldi, bunu kimse bilmiyor. Bir anda her yere yayıldı. Sonuç kesin. Kimsenin itiraz ettiği de yok. Seçimin galibi Hagenstrom. Evet, evet, o seçildi. Seçimi o kazandı. Artık burada beklemek için bir neden kalmadı. Yüzü tülle örtülü bayan bunun böyle olacağını önceden bilmeliydi. Hayat böyledir işte. Eve gitmekten başka bir şey kalmadı. İçinin kabardığını, ağlamak üzere olduğunu hissediyor. Ama bu durum ancak bir saniye sürdü. Kalabalığın arasında aniden bir itiş kakış ve bir hareketlenme oldu. Hareketlenme bir baştan öbür başa kadar ulaştı ve öndekiler arkadakilerin üstüne yaslandı. Aynı anda büyük kapının arkasında açık kırmızı bir şey belirdi. Kırmızı ceketli iki belediye meclisi hizmetlisi, Kaspersen ve Uhlefeld, üç köşeli şapkaları, beyaz süvari pantolonları, sarı renkli manşetleri ve süslü kılıçlarıyla yan yana yürüyerek yana açılan kalabalığın arasından ilerliyorlar. Yazgının kendisi gibi yürüyorlar. Ciddi, suskun, başları öne eğik, sağa sola bakmadan sessizce ve büyük bir kararlılıkla yürüyorlar. Kendilerine bildirilen seçim sonucunu seçilen senatöre ulaştırmak için Saint-Strasse'ye değil de sağa Breitstrasse'den aşağı doğru iniyorlar. Yüzü tülle örtülü bayan gözlerine inanamıyor. Ama çevresindekilerin durumu da ondan farklı değil. Kalabalık bu iki hizmetlinin peşine takılıp aynı yöne doğru ilerliyor ve birbirlerine "Demek bu Dambrock'muş, Hagenstrom değil" diyorlar. Ve büyük kapıdan çıkan bütün erkekler ateşli ateşli konuşarak sağa sapıyorlar. Ve ilk kutlayanın kendileri olması için hızlı adımlarla Breitstrasse'den aşağı doğru ilerliyorlar. Bunun üzerine yüzü tülle örtülü bayan kürklü mantasının önünü kapatıp koşarak oradan uzaklaşıyor. Bir hanımefendiye yakışmayan bir hızla koşuyor. Yüzündeki tül kayıyor ve ter içinde kalmış yüzü görünüyor ama hiçbir şey umurunda değil. İçi kürklü lastik ayakkabılarından birinin sulu kar üzerinde iki de bir ayağından çıkmasına ve yürümesini güçlendirmesine rağmen herkedi geçiyor. Becker, Madenciler Sokağı'nın köşesindeki eve ilk varan o oluyor. Kapının çıngırağını hızlı hızlı çalıyor ve kapıyı açan kıza "Geliyorlar Catherine, geliyorlar" diye bağırıyor. Merdivenden yukarıya çıkıyor ve hışımla odasına giriyor. Yüzü biraz solmuş olan erkek kardeşi elindeki gazeteyi bir kenara bırakıyor ve ona doğru "Ne var?" gibilerden bir el hareketi yapıyor. Tony ağabeyini kucaklıyor ve hizmetçi kıza söylediklerini tekrarlıyor. "Geliyorlar Tom, geliyorlar. Seçimi sen kazandın ve Hagenstrom kaybetti." Günlerden cumaydı. Senatör Thomas Buddenbrook hemen ertesi günü toplantı salonunda ölen James Möllendorf'tan boşalan koltuğun önünde bütün senatörlerin ve halk komitesinin huzurunda şu yemini etti. "Görevimi vicdanımın sesini dinleyerek yerine getireceğim. Devletin iyiliği ve milletin refahı için bütün gücümle çalışacağım. Anayasaya bağlı kalacağım. Milletimin işlerini namusumla yürüteceğim. Görevim sırasında ve bütün seçimlerde kendimin, yakınlarımın ve dostlarımın çıkarlarını milletin çıkarlarından asla üstün tutmayacağım. Devletin yasalarına bağlı kalacağım. İster zengin ister fakir olsun herkese karşı adaletli davranacağım. Açıklanmaması gereken şeyleri açıklamayacağım ve gizli tutulması istenilen şeyleri gizli tutacağım. Tanrı yardımcım olsun." Kısım 5. İsteklerimiz ve girişimlerimiz sinirlerimizin bazı gereksinmeleridir. Bunları sözle anlatmak çok zordur. Thomas Buddenbrook'u kendini beğenmiş bir kişilik yapan o aşırı titizliğinin ve şıklığının gerçekçe çok daha başka bir nedeni vardı. Onun bu davranışı aslında tepeden tırnağa kadar dürüst ve kusursuz olma bilincine sahip bir eylem adamının bu uğurda gösterdiği çabadan başka bir şey değildi. Fakat kendisinin ve başkalarının istekleri onun yeteneğini ve çalışma gücünü aşıyordu. Kendi işleri ve halkın işleriyle uğraşmaktan başını kaldıracak vakti yoktu. Senato toplantısında üyeler arasında iş bölümü yapılırken ona da vergi işleriyle uğraşma görevi verilmişti. Fakat demir yolları, gümrük ve daha başka devlet işleriyle de ilgileniyordu. Senatör seçileli beri katıldığı binlerce yönetim ve denetim kurulu toplantılarında kendisinden çok daha yaşlı üyelerin duygusallığını göz önünde bulundurarak onları kırmamak için deneyimlerinden yararlanıyormuş gibi görünmek ve gücü elinde tutmak için çok dikkatli, güler yüzlü ve esnek davranması gerekiyordu. Thomas Buddenbrook'un herkesin yadırgadığı o kendini beğenmişlik hali, yani genç görünme, günde birkaç kez elbise değiştirme ve kendisini sabah yataktan kalktığı gibi dinç hissetme isteği dikkat çekici bir biçimde artıyorsa, bu onun sinirlerinin giderek harap olduğu, hızla yıprandığı anlamına gelir. Oysa daha 37'sine ayak basmış bile değil. Aile dostu Doktor Grabov biraz dinlenmesini öğütleyince ona şu yanıtı verdi: "Ama benim sevgili doktorum, o kadar da yaşlanmadım daha." Bu sözlerle ifade etmek istediği şey, günün birinde amacına ulaşıp refah içinde ve huzurlu bir ortamda yaşayabileceği bir konuma gelmeden önce uzunca bir süre daha çalışmak zorunda olduğuydu. Gerçekte buna pek inandığı da yoktu. Sürekli çalışıyor ve hiç dinlenmiyordu. Yemeklerden sonra gazetelerini karıştırıp büyük bir tutkuyla bıyıklarını burarken biraz olsun dinlenir gibi görünse de solgun şakaklarındaki damarlar hemen ortaya çıkıyor ve kafasının içinde binlerce plan dolaştığı belli oluyordu. Ticari bir manevrayı ya da kamuoyu önünde yapacağı bir konuşmayı tasarlarken yüzünde beliren o sert ve ciddi ifade başı biraz dinç olsun diye bütün iş çamaşırlarını yenilemeyi düşünürken de değişmiyordu. Bu tür şeyleri satın almak ve yenilemek onu geçici olarak mutlu ediyor ve rahatlatıyorsa eğer, o bu harcamaları hiçbir çekince duymadan yapıyordu. Çünkü işleri bu son yıllarda büyük babasının günlerinde olduğu gibi çok iyi gidiyordu. Firmanın adı sadece kent içinde değil, ülke dışında da ün kazanıyor ve Thomas Buddenbrook'un devlet içindeki saygınlığı gittikçe artıyordu. Onun başarılarını ve yeteneklerini kimileri kıskançlıkla, kimileri de sevinçle izliyordu. Fakat o her şeyi düzene sokmak için hiç durmadan çalışıyordu. Çünkü yarattığı hayal gücünün arkasında bir eksiklik olduğunu düşünüyor ve kendisini umutsuzluk içinde hissediyordu. Senatör Thomas bu Dunbrock'un 1863 yılının yazında kendisine yeni ve büyük bir ev yaptırma planı üzerinde düşünmeye başlamasının ve bunun için hazırlık yapmasının gösteriş düşkünlüğünden ileri geldiği söylenemezdi. Mutlu kişi yerinde oturan kişidir. Ama Thomas Buddenbrook hiç durup dinlenmeden bu planı hayata geçirmeye çalışıyordu. Hemşehrileri onun bu ev yapma girişimini gösteriş düşkünlüğü sayabilirlerdi. Biraz da öyleydi zaten. Yeni bir ev sahibi olmak demek, hayatın temelden değişmesi, oturduğu evi boşaltıp bir başka yere taşınmak ve yerleşmek, eski ve gereksiz şeyleri, yani geçmiş yılların bütün tortularını tasfiye etmek demekti. Bu tür düşüncelerle kendisini yenilediğini, ruhunun temizlendiğini, dinçleşip gençleştiğini ve güçlendiğini hissediyordu. Bu tür duygulara öyle çok ihtiyacı vardı ki evle ilgili planını hayata geçirmek için hemen çalışmalara başlamış ve bütün dikkatini belli bir yere yöneltmişti. Fischerstraße'nin alt kısmında içinde bakımsızlıktan harap olmuş, her tarafı kapkara, sefil görünümlü bir ev olan bir arsa vardı. Adı sanı unutulmuş bir ailenin en son üyesi olarak tek başına oturan sahibi, çok yaşlı bir kız, kısa bir süre önce ölünce satılığa çıkarılmıştı. Senatör Buddenbrook evini buraya yaptırmak istiyordu. Limana giderken oradan her geçtiğinde arsayı alıcı gözle yeniden inceliyordu. Çevredeki evler çok sevimliydi. Sivri çatılı güzel evlerdi hepsi de. Bunların arasında en mütevazı olanı bu evdi. Zemin katında küçücük bir çiçekçi dükkanı bulunan küçük küçük odalı bir ev müsveddesi. Thomas Buddenbrook sürekli bu ev planıyla uğraşıyordu. Aşağı yukarı kaça çıkacağını hesapladı. Öyle pek ucuza mal olmayacağı anlaşılsa da bunu fazla sıkıntıya düşmeden ödeyebilirdi. Buna rağmen bütün bu girişimin aslında yararsız bir iş olduğunu düşündükçe yüzünün rengi atıyordu. Şu anda oturduğu ev kendisine, karısına, çocuğuna ve hizmetçilere fazlasıyla yetiyordu. Fakat onun bilinen gereksinimleri daha ağır basıyordu. Girişimi başkaları tarafından da desteklensin ve kabul görsün diye ilk önce kız kardeşine açıldı. Söylesene Tony, bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Banyo odasına inen asma merdivenimiz pek de sevimli ama ev kutu kadar bir şey. Hiç gösterişli değil, öyle değil mi? Senin de teşvikinle senatör olduğum şu durumda. Kısacası bana yeni bir ev gerekli. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Ah tanrım! Tom, kız kardeşi Madame Permaneder'e neler borçlu değildi ki? Tony heyecan ve coşku içindeydi. Kollarını göğsünün üstünde kavuşturmuş, omuzlarını hafifçe kaldırmış, başını geriye atmış odanın içinde dolaşıyordu. Çok haklısın Tom. Tanrım, ne kadar da haklısın. Buna hiç kimsenin bir diyeceği olamaz. Hele bu erkek 1000 taler drahomalı bir Arnold senle evliyse. Bu konuyu ilk önce bana açmış olmana çok sevindim. Bundan büyük bir onur duydum Tom. Çok iyi ettin. Sana söylemek isterim ki eğer bir ev yaptıracaksan en güzelini yaptır Tom. Evet, ben de böyle düşünüyorum. Biraz para harcayacağım kuşkusuz. Evi Voight'a yaptıracağım. Planı senle birlikte gözden geçireceğime çok seviniyorum. Voight çok zevkli bir insan. Thomas'ın onayını aldığı ikinci kişi eşi Gerda'ydı. Gerda evin planını çok beğendiğini söyledi. Gerçi taşınma telaşı ve bir sürü gürültü patırtı hiç de hoş bir şey değildi. Ama akustiği güzel büyük bir müzik odasına kavuşacak olması onu sevindiriyordu. Yaşlı bayan konsul Buddenbrook da oğlunun yeni bir ev yaptırma girişimini Tanrı'ya karşı borçlu olduğu şükran duygusuyla kavuştukları öteki mutlulukların olağan sonucu sayıyordu. Buddenbrook'ların soyunu sürdürecek erkek torun dünyaya gelir beri ve konsul Buddenbrook'un senatör seçilmesiyle annelik onurunu eskisinden daha da açık bir şekilde belli ediyordu. Konuşurken ikide bir benim senatör oğlum demesi yok mu? Bu Breistrasse'deki evde kalmış amca kızlarını çok öfkelendiriyordu. Yaşlanmakta olan amca kızları Thomas'ın hayatındaki bu hızlı yükseliş karşısında pek de şaşırmışa benzemiyorlardı. Perşembe toplantılarında zavallı Clotilde ile alay etmek onları daha fazla eğlendiriyordu. Eski patronu Mr. Richardson aracılığıyla Londra'da bir iş bulan Christian, birkaç gün önce eve bir telgraf çekerek Bayan Puvogel ile evlenme isteğini yine tekrarlamış, fakat annesi onun bu deli saçması isteğini şiddetle geri çevirmişti. Jacob Kruger'in düştüğü duruma düşen Christian'la ilgili perde böylece kapanmış oldu. Bütün bunları öğrenen evde kalmış amca kızları, şimdi Bayan Konsul Buddenbrook ve Bayan Permaneder'in bazı zayıf yanlarını alaya alıyorlar, örneğin konuşma sırasında lafı yaşlı bayanın saç örgülerine getirerek onu iğneliyorlardı. Çünkü Bayan Konsul Buddenbrook saçının kendi saçı olduğunu hiç çekinmeden söylüyordu. Ancak aklı başında herkes, özellikle de evde amca kızları, yaşlı bayanın başlığının altından görünen kızıl kumral saçların onun kendi saçı olamayacağını biliyorlardı. Kuzenleri Tony'yi şimdiye kadar yaşadığı hayatta çok kötü etkiler yapmış olan kişiler hakkında Sulugöz Trişke, Grünlich, Permaneder ve Hagenstrom gibi konuşturmak daha da eğlenceli oluyordu. Tony'nin kızıp öfkelendiğinde büyük bir tiksintiyle ve omuzlarını kaldırarak sıraladığı bu isimleri onun ağzından duymak Gotolt amcanın yaşlı kızlarını pek sevindiriyordu. Küçük Johan'ın yürümesinin ve konuşmaya başlamasının çok geciktiğini söylemekten çekinmiyorlar ve bu konuda susmanın bir erdem ve sorumluluk olduğunu düşünmek bile istemiyorlardı. Pek haksız da sayılmazlardı çünkü Hanno, bayan senatör bu damburak oğluna bu adı takmıştı, ailenin bütün üyelerinin adlarını aşağı yukarı doğru olarak söylerken Frederick, Henriette ve Fifi'nin adlarını hala anlaşılır bir biçimde söyleyemiyordu. Yürümesine gelince 15 ayını doldurduğu halde hala kendi kendine adım atamıyordu ve bunu gören amca kızları sanki üzülüyorlarmış gibi başlarını sallayarak çocuğun bütün yaşamı boyunca dilsiz ve kötürüm kalacağını söyleyebiliyorlardı. Ama bu acımasız önyargılarının bir hata olduğunu daha sonra anladılar. Ancak Hanno'nun biraz geç geliştiği hiç kimsenin dikkatinden kaçmıyordu. Daha ilk günlerinde çok büyük yaşamsal tehlikeler atlatmış ve uzunca bir süre bütün aileyi korku içinde bırakmıştı. Hanno çok sessiz ve cılız bir çocuk olarak dünyaya gelmişti. Vaftizden hemen sonra 3 gün boyunca devam eden bir kusma ve ishal nöbeti sırasında doğum sonrası güçlükle çalışan kalbi neredeyse duracak gibi olmuştu. Ama Hanno hayatta kalmayı başardı. Aile doktoru Grabow çocuğun beslenmesine ve bakımına büyük özen gösterdi ve diş çıkarmasının neden olduğu sarsıntılara karşı önlem aldı. Fakat ilk süt dişinin çenesini yararak çıkmasından sonra çocukta titreme nöbetleri başladı. Nöbetler giderek arttı ve herkesi korkutacak şekilde birkaç kez tekrarladı. Yaşlı doktor anne ve babanın ellerini çaresizlik içinde sıkarak evden ayrılmak zorunda kaldı. Çocuk bitkin bir halde yatağında yatıyordu. Gözlerinin çevresinde halka halka gölgeler oluşmuştu. Donuk bakışları beyin iltihabı hastalığını akla getiriyordu. Bu durumda ölüp kurtulması belki daha iyi olurdu. Buna rağmen Hanno biraz toparladı. Bakışları çevresindekileri algılamaya başladı. Atlattığı büyük tehlikeler konuşmasını ve yürümesini biraz geciktirse de artık korkulacak bir durum kalmamıştı. Hanno narin yapılı bir çocuktu ve yaşına göre oldukça boylu sayılırdı. Açık kahverengi ve yumuşacık saçları birden uzamaya başladı ve bir çeşit önlüğe benzeyen küçücük kıvrık elbisesinin omuzlarına düştü. Ailenin özellikleri daha şimdiden belirmeye başlamıştı. Elleri daha ilk günden beri bu Denbrock'ların ellerinin aynısıydı. Geniş, biraz kısa fakat narin yapılıydılar. Burnu tıpkı büyük babasının ve babasının burnuydu. Her ne kadar kanatları biraz daha zarif olacağı benziyorsa da. Ama yüzünün biraz uzun ve dar olan alt kısmı ne bu Denbrock'lara ne de Kroeger'lere benziyordu. Bütünüyle anne tarafını andırıyordu. Özellikle de hüzünlü ve ürkek ağız yapısıyla. Kendine özgü mavi gölgelerin çevrelediği kahverengi gözlerindeki parıltı bu yüz ifadesine giderek daha çok uyum sağlıyordu. Hanno babasının sevgi dolu bakışları, annesinin bakım ve giyim konusundaki titizliği, Tony halasının duaları, büyük anne bayan konsul Budenbrock'un ve Justus amcanın hediye ettiği süvari ve topaç gibi oyuncaklarla yaşamını sürdürüyordu. Gösterişli arabasıyla sokağa çıkarıldığında herkes büyük bir merakla ve umutla ona bakıyordu. Şimdilik vefakar bakıcı Madame Deco bakıyordu ona. Ama aile yeni eve taşındıktan sonra çocuk bakım işini Ida Jungmann'ın üstlenmesi çoktan kararlaştırılmıştı. Yaşlı bayan konsul Budenbrock'a bakması için bir başkasını bulacaklardı. Senatör Budenbrock planlarını hayata geçirmeye başlamıştı. Fischerstrasse'deki arsanın satın alınmasında bir sorun yaşanmadı. Breitstrasse'deki evi de komisyoncu Gosch'un büyük bir iştahla hemen devreye girmesiyle ailesi giderek büyüyen ve erkek kardeşiyle birlikte Rotspon'da çok iyi para kazanan Bay Stefan Kistenmaker satın aldı. Yeni evin yapım işini Bay Voigt üstlendi ve hazırladığı planı perşembe toplantısında aile üyelerine tanıttı. Balkonları kum taşından heykellerle süslü görkemli bir yapıydı. Clotilde'nin sözcükleri yayarak ve sevimli bir şekilde belirttiği gibi terasında öğle sonrası kahveleri içilebilirdi. Senatör Budenbrock bürolarını da yeni eve taşıyacağından Mengstrasse'deki büyük evin altında boş kalacak olan odaların ne olacağı da düşünüldü. Bir yangın sigorta şirketi bu odaları bir olarak kullanmak üzere kiralamak istiyordu. 40. ayrımın sonu. Sayfa 373. Devamı 41. ayrımda.